Çalışanların Dünyası. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şenel, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Çalışma hayatının temel konularından biri olan endüstri ilişkiler konusunu konuşacağız. Modern bir kavram olan endüstri ilişkilerinin kavramsal boyutunu ve ilgi alanını değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Merve Özaydın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Sayın Özaydın, sizinle başlayalım efendim. Endüstri ilişkiler kavramını açıklayarak sohbetimize başlayalım dilerseniz.
Evet, aslında doğru bir tespitle başladınız İpek Hanım. Modern bir kavram dediniz. Modern, kavram modern. Çünkü özellikle bizim modern toplum düşüncesi içerisinde değişen ve farklılaşan çalışma ilişkilerinde yeni bir boyut olarak endüstri ilişkilerini biz anlatıyoruz. Klasik çalışma ilişkileri diye tabir ettiğimiz daha çok 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden geleneksel çalışma ilişkileri boyutundan farklılaşan, hem anlam olarak farklılaşan hem de uygulama olarak farklılaşan bir niteliğe sahip endüstri ilişkileri sistemi. Şöyle ki aslında başlangıçta kuralsız olan ekonomik yapının biraz kendi içerisinde güç dengelerine göre harmanlamış olduğu çalışma ilişkilerinin daha kurallı, daha sistemli ve tarafların muhatap alınarak yürütüldüğü bir yapıya, bir rejime dönüştürülmesini ifade ediyor endüstri ilişkileri sistemi. O anlamda bütün dünyada endüstri ilişkileri dediğimiz zaman aklımıza gelen tabirler sendikalar, toplu pazarlık, toplu sözleşme, işverenlerin de yine örgütlü sendikalar aracılığıyla haklarını belirlediği bir sistem ve toplu sözleşme sistemi içerisinde de karşılıklı olarak hak ve çıkarların korunduğu, bu anlamda da üretim sisteminde sürekliliğin, sürdürülebilirliğin esas olduğu ve ekonomik büyüme açısından da devleti idare edenlerin, yönetenlerin bir taraf olarak da, kural koyan bir taraf olarak da işin bir tarafı olduğu, adeta üçlü bir mekanizma sistemi olarak anlattığımız bir yapıyı ifade ediyor endüstri ilişkileri sistemi. Onun için genellikle biz böyle klasik okumalarda endüstri ilişkileri sistemini işçi, işveren ve devlet veya işçiyi biraz daha geniş yorumlayabiliriz. Çalışanlar, işveren ve devletin bir arada birlikte çalışma hayatının sorunlarını belirlemeye yönelik ve bunlara çözüm üretmeye yönelik bütün politikalarını içeren bir büyük toplumsal sistem, bir toplumsal çözüm mekanizması olarak tarif etmemiz mümkün.
Hocam şimdi bu modern dünyanın hani çalışma hayatı aslında insanlık tarihi kadar eski bir şey. Çalışma hep vardı ama bu çalışmanın süresi, çalışma şartları, işte bunun karşılığında alınan ücret gibi temel konular var. Endüstri ilişkilerinin bir de sosyal taraf diyoruz. Bu tarafları biraz daha hani açmamızda fayda olduğunu düşünüyorum ben. Aslında taraf kavramı da artık o da değişti.
Değişti.
Evet. Sosyal ortak, evet. Sosyal ortak olarak,
ortaklar, paydaşlar
tanımlanıyor. Biraz bu konuda isterseniz üzerinde duralım. Daha iyi açıklamış oluruz diye düşünüyorum.
Evet. Tarkan Bey'in ifade ettiği gerçekten önemli bir husus. Aslında biz endüstri ilişkileri sistemine anlam veren ve değer veren ve bugünkü anlamda da kavramsal olarak açıklamamıza imkan sağlayan mesele çalışma kavramı. Ve çalışma kavramı da aslında her ne kadar az önce modern çalışma ilişkilerini 18. yüzyıl itibariyle başlatsak bile bu tarihte başlayan bir olgu değil. Çalışma insanlık tarihinden ilk insanın kendisi için ürettiği eylemlerden itibaren hareketlenen bir niteliğe sahip. Ancak çalışmanın özellikle emek sunularak, emeğini bir işverenin emrine hasrederek belirli bir süre içerisinde Ve ağırlıklı olarak makine şartlarından oluşan bir teknik yapı içerisinde, ki biz buna sanayi çalışması diyoruz ve buradaki çalışma tipine de işçilik diyoruz. Bunun bir yapısı olarak ortaya çıktığı dönem modern çalışma ilişkilerinde ifade ediliyor. Yoksa çalışma tarihi açısından baktığımız zaman dediğim gibi insan topluluklarının yaşamlarını sürdürebilmesinin temel bir amacı olarak çalışma hayatın her anlamında, tarihin her döneminde var. Tabii önemli değişimlere uğradığını söyleyebiliriz. Biz onun için modern toplumlardaki çalışma düşüncesini genellikle ekonomik ve sosyal teoriler içerisinde ayrıcalıklı ve önemli bir alan olarak inceleriz. Onun da sebebi şudur. Çünkü çalışmaya vermiş olduğunuz anlam ve değer aslında üretim biçiminizin yönünü, şeklini, üretim yönteminizi, metodunuzu, bir daha geniş bir ifadeyle söylemek gerekirse bir ülkenin refah sisteminde üreten, büyüyen sisteminin ana göstergesi olarak bir yapıyı ifade ediyor. Onun için çalışanların bu anlamda işlerinden duymuş oldukları memnuniyet, işverenlerin işi yaparken en iyi şekilde işin yapılmasına ilişkin teknik ve yöntemi çalışanlarla beraber belirlemeleri ve bunun da bir ülkenin üretim seviyesini ve üretim sistemini artırması esaslarından bakılırsa bu kavramların çok böyle derinlikli ve önemli kavramlar olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Başlangıçtan itibaren yapının hani değişimindeki temel esaslara baktığımız zaman da aslında şunları söyleyebilmek mümkün. Bu kadar kitlesel olarak Avrupa'nın özellikle kırsal alanlarından, sanayi devrimi için söylüyorum, kent merkezlerine doğru çok yoğun bir emek göçünün olması ve bunların makinalaşma sistemi içerisinde fabrikasyon üretiminde kendilerine yer bulmaları adeta bu çalışanlardan oluşan bir toplumsal sistemin inşasını ortaya çıkardı.
Ya buna şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani o klasik endüstri ilişkiler sisteminin yeni dünyanın şartlarına göre dönüşümler geçirdiğini görüyoruz. Kesinlikle öyle. Yani dün önemi olmayan şeyler yeni dönemde önem kazanıyor. Örneğin çalışma saatleri 12 saat, 16 saatten bu dönüşümün getirdiği şartlar gereği çalışanlar ailelerine daha fazla zaman ayırmak istiyor. Çalışma saatlerinin 8 saate indirilmesi gibi talepler ortaya çıkıyor. Bunun gibi ücrette, çalışma şartlarında bir takım talepler meydana geliyor. Bu dönüşümü bir özetler misiniz hocam? Klasik bir endüstri ilişkiler sisteminden biraz daha modern
çalışanların bir yolculuk yapalım.
Evet, çalışanların beklentilerini de içeren bu dönüşüm sistematiğini
1.0'dan 4.0'a doğru gelişen aynen. Yani dönüşümü konuşalım.
Zaten en önemli unsurlarından bir tanesi de o teknolojik değişimle anlatmamız gerekiyor bunu. Evet, geleneksel çalışma ilişkileri daha çok böyle kitlesel, emek arz ve talebi arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanan ve büyük yığın emeklerin, emek yapısının biraz daha olumsuz, özellikle 18. yüzyılda bunu daha ağırlıklı bir şekilde görüyoruz. Olumsuz şartlarda bulunduğu bir yapı içerisinde hayat bulduğuna şahit olduk. Ama ilerleyen süreçte az önce anlattığım modern endüstri ilişkileri diye tanımladığımız kavram içerisinde başta devlet olmak üzere işverenler, bütün hümanist yapı içerisindeki diğer yapılanmalar bu yapının daha olumlu bir alana evrilmesi için büyük mücadeleler gösterdiler. Tabii bunda temel değişmeler de gerçekleşti. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren dünyanın Amerika merkezli, Avrupa merkezli, hatta uzak doğuda Japonya merkezli bir teknolojik dönüşüm içerisine girdiğine şahit oluyoruz. Bu bizim geleneksel, klasik, hatta tırnak içinde söylemek gerekirse Fordist üretim dediğimiz, çalışma saatlerinin belirli olduğu, üretim sisteminin belli olduğu, yığın üretime dayalı bir yapılanmanın yavaş yavaş değişime girmeye başlamasına sebebiyet verdi. Tabii teknolojik değişimin en çok insan hayatına etki eden unsurları bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler. Çünkü bilgi bu anlamda hani hayatımızın doğasını ve akışını temelden değiştiren bir niteliğe sahip. Bilgiye ulaşımımız kolaylaştıkça tüketim kalıplarımız, ihtiyaçlarımız, bu anlamdaki rekabet anlayışımız,
beklentilerimiz
hepsinde çok yoğun değişimler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ben bunu genellikle şöyle bir örnekle anlatmaya çalışıyorum. 1970'li yıllarda veya 1960'lı yıllarda üretilen bir beyaz eşyadaki memnuniyetiniz bu eşyanın ne kadar sağlam olduğuyla ölçülüyordu. Yani ben öyle bir beyaz eşyaya sahip olayım ki temel fonksiyonunu bunu soğutmak üzerinden olsun ve uzun süreli kullanayım. Yani bu anlamda da ihtiyacımı bu anlamda karşılasın. Ancak bugün baktığımız zaman
Biz aslında bunlardan çok daha fazla işte meyvelerin, sebzelerin özelliklerini koruması, bazı noktalarda bize bilgi vermesi, bu anlamda bilgi programlarını içeren bir nitelikle ihtiyaç duymaya başladık. İhtiyaçlarımız değişti. Ve beklentilerimiz değişti. Bu değişimle beraber üretim sisteminde de çok ciddi değişiklikler oldu. Artık yığın üretimler yapabilmeniz çok mümkün değil. İhtiyaçlara göre farklılaşan, farklı ihtiyaçları esas alan, müşteri memnuniyeti odaklı bir üretim tarzını belirlemeniz gerekiyor. Bu da sanayi sistemi başta olmak üzere bütün üretim yapısında köklü değişimleri beraberinde getirmeye başladı.
Yani tek tip üretimden hocam, kişilerin beklentilerine göre neredeyse üretim yapan bir sistematiğe döndü.
Kesinlikle
bunun
öyle.
Pratikte çalışma hayatına etkileri ne oldu?
Bunun çalışma hayatındaki en tipik etkilerinden bir tanesi şu oldu. Bizim geleneksel sanayi üretiminin çalışan yapısında, çalışan tipinde çok önemli farklılaşmalar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bilgiyi ve teknolojiyi kullanan çalışan tipine ihtiyacınız ortaya çıktı. Artık sizin için vasıfsız veya yarı vasıflı işçi, kol veya kas gücüne dayanan işçilik yerine daha nitelikli, daha eğitimli, daha yüksek becerilere sahip çalışanlara ihtiyacınız olmaya başladı. Onun için biz bunu anlatırken genellikle mavi yakadan beyaz yakaya, beyaz yakadan da altın yakaya geçiş olarak bunu anlatıyoruz ki gerçekten bugünkü ihtiyaç bu. Yani çok az sayıda çalışanla ama çok yüksek niteliklere sahip olan çalışanlarla, çok iyi eğitimlere sahip olan çalışanlarla çok hedeflerinize ulaşmanız daha kolay hale geldi. Onun için buradaki temel unsur iş gücünün nitelik noktasında önemli bir değişime uğraması olarak gerçekleşti. Tabii bu nitelik değişiminin çalışma hayatındaki diğer unsurlara yönelik etkileri de oldu. Örneğin sendikal örgütlenmelerin daha çok klasik işçiliğe dayanan örgütlenmeden nitelikli işçilik kendi bireysel pazarlıklarını yapabilen niteliğe sahip olduğu için biraz sendikal örgütlerde 1980'li yıllardan itibaren güç kaybına şahit oluyoruz.
Bunun da nedeni hocam belki şunu söyleyebiliriz. Özellikle beyaz yakalıların sendikalara olan ilgisi daha az. Çünkü görece olarak diğerlerine göre çalışma şartları, ücretleri daha yüksek olduğu için sendika beklentileri ya da sendika ilgileri biraz da azalıyor. Yani bunu ifade etmek gerekir.
Evet, kesinlikle öyle. Hatta bu dönemde belki sonuna doğru programın bunu konuşma şansımız olacak. Yani yeni dönemde sendikaların aslında yani çalışanların hak arama mücadelesinin bunun ortadan kalktığını veya bittiğini söylemek mümkün değil. Yeni dönemde sendikal örgütlenmelerin dikkat etmesi gereken unsurlardan bir tanesi bu. Yani yeni dönemin nitelikli çalışanlarına yönelik acaba nasıl bir vaat sistemi geliştirmek gerekiyor? Örgütlenme anlamında nasıl bir strateji belirlenmesi gerekiyor? Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Buradaki bir başka değişim de şu oldu. İş gücünün cinsiyet noktasında değişim oldu. Ağırlıklı olarak klasik işçilik yine dediğim gibi güce dayanan ve fiziksel efora dayanan bir işçilik tarzı olduğu için hakim olarak erkek işçiliği üzerinden yürüyen bir niteliğe sahip. Ancak teknoloji geliştikçe ve özellikle kadınların eğitimle beraber iş gücü piyasasına katılımları arttıkça sanayi sektörü dışında, sanayi sektöründe dahil olmak üzere aslında kadınların iş gücü piyasalarına katılımı ciddi oranda artmaya başladı. Biz 1980'lerden sonra başta teknolojik bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere hizmetler sektöründe kadınları çok yoğun olarak görmeye başladık. Bu da iş gücünün yapısında önemli bir farklılaşma ortaya çıkardı.
Hemen hocam isterseniz Türkiye ile ilgili bir veriyi söyleyelim. 2002 yılında Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı %22'lerden. Bugün %33'lere, %34'lere çıktı. Bu da Türkiye'nin aslında o bahsettiğiniz endüstri ilişkiler sistemindeki dönüşüme ne kadar uyum sağlayan politikalar ürettiğini de aynı zamanda gösteriyor. Hatta bazı hizmet kolları diyebileceğimiz mesleklerde, örneğin eğitim alanında 1 milyona yakın çalışan var. Bunların %60'dan fazlası kadınlardan oluşuyor. Yine sağlık sektöründe %55 oranında kadın var. Belli hizmet kollarında erkekleri de aşmış durumda. Ama genelde Türkiye'de iş gücü piyasalarında iş gücüne katılma oranları %33-34 seviyelerinde.
Çok istikrarlı bu anlamda bir artış var, bir seyir var. Bunu gerçekten özellikle izlenmesi ve takip edilmesi ihtiyacı var. Sadece iş gücüne katılım oranlarında değil, hem iş gücüne katılım oranlarında hem de istihdam oranlarında çok önemli artış var. ifade ettiğiniz gibi Tarkan Bey, eğitim ve sağlık gibi hizmet sektörlerinin özellikle hani bazı meslekler itibariyle hemşirelik, öğretmenlik gibi bazı meslekler itibariyle çok da hani benimsendiği, çok da başarılı sonuçların elde edildiği kadın iş gücü açısından biliniyor. Bir değişimi de böyle anlatmak lazım. Belki bir küçük değişim olarak da şunu ifade etmemizde fayda var. Artık hani biraz işçiliğin yapısında veya çalışma sistemlerinin yapısında da bu dönüşümle beraber bir farklılaşma ortaya çıktı. O da şu, genellikle fabrika sistemi içerisinde veya iş yeri içerisinde fiziksel mekana bağlı olarak sabahtan akşama kadar tam zamanlı çalışma sistemlerinin yeni dönemde ki istihdam yöntemlerindeki farklılaşmayla beraber de önemli bir değişime girdiğine şahit oluyoruz. O da şu, artık esnek çalışma tarzları dediğimiz yarım gün çalışma, part time çalışma, evde çalışma gibi uygulamaların da çalışma hayatında yaygınlık kazandığını. Çünkü bir yazılım programı hazırlıyorsunuz. Bu yazılım programını illa bir ofiste, bir oda sabahtan akşama kadar oturarak yapma zorunluluğunuz yok. Evinizde bunu çalışma imkanınız var. Onun için hem çalışma usullerinde, çalışma statülerinde de önemli farklılıkların ve değişmelerin bu süreç içerisinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Şöyle hocam, yani Türkiye'de özellikle bu part-time çalışma, evden çalışma, yani biz hani özellikle kıta Avrupası, batılı ülkelerin o yaşadığı dönüşümleri 5-10 yıl sonra yaşıyoruz. Yani part-time çalışma, evde çalışma çok yoğun. Bazı Avrupa ülkelerinde %50'den fazla toplam çalışanın yani yarısından fazlası bu tür sektörlerde çalışıyor. Bizde de bunu görüyoruz. Acaba biz de yani bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu tür bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz?
Evet, bunu sadece böyle üretim sistemlerindeki değişimin getirdiği bir sonuç olarak da okumamak lazım. Ben bunu iki boyutlu olarak değerlendiriyorum. Bir tarafı buyurduğunuz gibi, yani bu anlamda üretim yapısı değişiyor. İşleri çeşitlendirmek ve farklılaştırmak için bu anlamda esnek çalışma biçimleri çalışma hayatının içerisine girmiş durumda. Ama bir de şunu söylemek lazım, biliyorsunuz bu X, Y ve Z kuşakları anlamında farklılaşan, nüfusun demografik özelliklerine göre farklılaşan grupların çalışma özellikleri ve çalışma kültürlerinde de bu anlamda buna uyumlu bir gelişmenin görüldüğünü ifade etmek mümkün. Genç kuşaklar biraz daha böyle bir işe girip ömür boyu o işi bitirip oradan emekli olmak anlayışı yerine kısa dönemli farklı işlerde biraz kendisine hitap eden, kendisini heyecanlandıran, motivasyonunu yüksek tutan işlerde kısa dönemli çalışmaları daha çok tercih ediyorlar. Buradaki temel yakalanması gereken problem şu, İLO'nun da özellikle sözleşmelerinde, konferanslarında sık sık dile getirdiği kavramdır ki esnek çalışmanın bir güvenceli esneklik biçimi olarak yaygınlaştırılması esası önemlidir. Kişiye bu anlamda sosyal güvenlik, sağlık güvencesi gibi güvencelerle beraber bir çerçevenin sunması genellikle beklenir. Bu konuda da bizde de önemli yasal düzenlemeler gerçekleşti. Tabii ileriye yönelik olarak sayının artmasından kaynaklanan nedenlerle bir takım önlemlerin alınması da gerekli olabilecek.
Sanki bu konuda hocam ulusal istihdam stratejisi var biliyorsunuz. Orada da
güvenceli esneklik
diye bir kavram olarak var. Bu bahsettiğiniz konu bence çok önemli hocam. Yani bir ülkenin çalışma kültürünü oluşturan aslında oradaki bireylerin aynı zamanda kültürel, geleneksel özellikleri de bizim için dediğiniz gibi eskiden önemli olan işte kalıcı bir işte güvenceli bir iş bulup orada emekli oluncaya kadar çalışmaktı. Ama yeni eğilimin dünyada da böyle. Hı. Özellikle bazı yazarlar bu yeni bir sınıfın oluştuğunu çalışan anlamında işte ismine prekarya diyorlar mesela. Guy Standing kitabında bu yeni oluşan grubu anlatıyor. Bunların yani temel özelliklerinin aslında bir belirsizlikten kaynaklanan güvencesizlik olduğunu söylüyor ama bundan rahatsız da değiller. Yani kısa süreli belli işlerde çalışıp işte hayatını idame ettirmek. Dolayısıyla buna Türkiye'nin kafa yorması gerekiyor. Bizim de belki hatta Guy Standing buna geleceğin en tehlikeli sınıfı da diyor aynı zamanda. Dolayısıyla bizim özellikle endüstri ilişkiler sisteminin bu dönüşümünde önümüze çıkacak bu yeni sınıfa karşı da belki yeni önlemler almak gerekiyor. Yani onların da sistemin içine dahil edildiği, sistemde kaldığı bir çalışma düzenini şimdiden planlamak gerekiyor.
Kesinlikle refah sistemlerinin bu anlamda önümüzdeki dönemdeki çabalarından biri bu olacak.
Endüstri 4.0 denilince ilk akla gelen dijitalleşme, robotlar ve beraberinde de istihdam sorunu geliyor. En çok akıllara gelen soruların başında bu. Dijitalleşme ve robotların kullanımı ile sizce işsizlik artar mı? Bir tehdit mi yoksa bir fırsat mı şeklinde yorumlamak lazım Endüstri 4.0'ı?
Evet, çok kritik bir soru sordunuz. Bir yönüyle itibarıyla. Çünkü dünyanın çok tartıştığı bir mesele. Aslında yani Endüstri 4.0'ı tamamen hani insansız bir otomasyon sistemi olarak da algılamamak lazım. Bir süreç yönetimi ve bir süreç tasarımı olarak genellikle ifade ediliyor. Burada üretim kalitesi, üretim çıktıları, verimliliğin artırılması gibi esaslar var. Ben açıkçası bir sosyal politika sahasında çalışan bir üretim üyesi olarak insanın tamamen devre dışında tutulabileceği bir üretim sisteminin gelecekte de var olabileceğini düşünmüyorum. Yani insan her zaman üretim sistemlerinin temel konusu ve unsuru olarak, aktörü olarak var olmaya devam edecek. Ancak bir şekilde yine bu bir çalışma kültürümüzde, az önce anlattık, 3 tane aşamadan bahsettik. Geleneksel çalışma dedik, dönüştü, modern çalışmaya geldi ve şimdi gelecek öngörüsünden bahsediyoruz. Bu gelecek öngörüsüne doğru giderken eğitim sistemlerini, teknik altyapınızı ne kadar bununla uyumlu hale getireceksiniz? Burada temel sorun olarak şu çıkıyor. Eğitim istihdam ilişkisi dediğimiz, bizim istihdam bu ilişkiyi güçlendirme ihtiyacımız. Yani kişilerin eğitim aldığı sahalarla istihdama geçiş arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirdiğimiz ölçüde bu Endüstri 4.0 ve bunun türevinde olduğu diğer dijital teknolojileri yakalama şansımız o kadar yüksek olacak. Çünkü geleneksel eğitim sistemi de değişiyor. Bütün bu yapı değişirken, çalışma hayatı dönüşürken eğitim sistemi de dönüşüyor. Eğitim sistemi de bu anlamda becerileri esas alan, becerileri daha çok ön plana çıkartmaya çalışan bir temel yapıyla şekilleniyor. Bu yapıya, bu altyapıya uygun insan kitlesi, iş gücü piyasalarına girişi fırsatı, imkanı sağlandığı ölçüde bunu yakalamak da, bu sistemle uyumlu bir şekilde insanı mutlu bir şekilde devam ettirmek de fırsatımız ve imkanımız olacak.
Aslında şey hocam, bu mesele daha önce de tartışılan bir mesele. Yani kol gücüne dayanan bir çalışma sisteminden makinalaşmanın olduğu bir çalışma sistemine geçildiğinde de aslında bu çalışanlar ne olacak? Gelecekte bunlar işsiz mi kalacak tartışmaları o dönemde yaşanmıştı. Yani özellikle 80'lerden sonra. Ama şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Evet, makinalaşma iş yerinde iş gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. Ancak yeni iş alanları açılıyor. Yani örneğin bir kol gücüne dayanan araç üretiminden, diyelim ki Fordist bir sistemde araç üretiminden robotların kullandığı bir sisteme geçtiğinizde bu sefer bu robotları tamir edecek insanlara ihtiyaç duyuluyor. Ya da aracı eskiden satmak için bir pazarlama sisteminiz yokken pazarlayacak bunları yeni çalışana ihtiyaç duyuluyor. Evet. Ya da işte bugün hep konuşuyoruz. Dün örneğin hiçbir iş yerinde web tasarımcısı, işte bilgisayar uzmanı, sosyal medya uzmanı kişiler yokken bugün neredeyse her kurumun ihtiyacı haline geldi. Dolayısıyla insan, yani size katılıyorum hocam, insan her zaman üretim sisteminin içerisinde önemli bir değer olarak varlığını koruyacaktır. Ama değişen işler çerçevesinde, üretim sisteminin değişmesi neticesinde belli başka alanlara kayacaktır. Kimi meslekler yok olurken yeni meslekler ortaya çıkacaktır. O nedenle bu çok hani aslında endüstri ilişkiler sisteminin kadim tartışmalarından bir tanesi. Evet, evet. Bugün de hani yapay zeka, işte robotlar, acaba gelecekte üretimi bunlar mı yapacak deniyor. Yani bunun hani tartışılabilir ama çok öyle olmayacağını ben genellikle şöyle söylerim. Yani insanlık tarihi devam ettiği sürece emeğe, insana olan ihtiyaç hiçbir zaman önemini kaybetmeyecektir.
Kesinlikle. Ve karıştırmamak gerekiyor galiba, değil mi? İnsanların yapacağı işler belli, robotların yapacağı işler de bellidir. Bu noktada da
muhakkak
buna
öyle. Bir
lazım.
De şu nokta tabii çok önemli. Yani ne kadar biz dijitalleşmeden, ne kadar bir otomasyon sisteminden bahsedersek bahsedelim, bütün bu sistemsel alanın yönetimi yine insan eliyle gerçekleşecek.
Merkezde insanın koyacağız.
Muhakkak. Yani insan eliyle gerçekleşeceği için insanın dışında olacağı bir sistem inşasını ancak herhalde filmlerde sadece görebileceğiz.
Evet.
Hocam az önce İpek Hanım'ın söyledi bu Endüstri 4.0 tartışmaları sürecinde. Yani emek 4.0 gibi bir kavram üzerinden tartışırsak. Yani biz buna ilişkin neler yapmalıyız? Yani işte Türkiye Cumhuriyeti özellikle istihdam politikalarında ya da bu endüstri ilişkileri, teknoloji ilişkilerinde geleceği daha iyi tasarlamak adına sizce neler yapılmalı?
Çok önemli bir nokta. Yani Tarkan Bey, çok odaklanmamız gereken sorulardan bir tanesi aslında bu. O anlamda güzel bir soru. Bu şunun için de önemli. Aslında bulunduğunuz zamanla, bulunduğunuz evreyle, işte Endüstri 4.0 evresi veya bunun daha ileri evreleri arasındaki geçişlerin ne kadar süratle yaşanacağı meselesi, sizin kendi yapınızla uyumlu, kendi sisteminizle uyumlu bir altyapıyı nasıl inşa edeceğiniz ve ne kadar hızlı bunu uygulamaya aktaracağınızla ilgili. Eğer Türkiye bu anlamda eğitim sistemini, öğretim metodolojisini, yeni dünyanın bu anlamdaki ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde, hızlı bir şekilde yapılandırabilirse ve dönüştürebilirse, ki bu çalışmalar ciddi bir şekilde yapılmaya devam ediyor. İşte Milli Eğitim Bakanımızın geçtiğimiz günlerde yine çok önemli açıklamaları var. Başta mesleki eğitim sistemi olmak üzere, eğitim sisteminin her aşamasından istihdam hayatına geçişi kolaylaştıracak unsurlar, eğitim ve beceri kazandırma sistemleri, bu anlamda bizim önümüzü açacak olan gelişmeler. Artık öyle bir noktaya gelindi ki sadece belli bir eğitim aşamasından sonra, 15 yaşından 18 yaşından sonra mesleğe yönlendirme dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde kalmadı. Artık mesleğe yönlendirme dediğiniz mesele okul öncesi eğitimden başlayarak gelen bir niteliğe sahip. Yani bizim bu meseleyi çok daha kapsamlı bir proje içerisinde ele alıp çok erken yaşlarda bu sisteme dönüşümü esas bir şekilde yapılandırmamız ve dönüştürmemiz gerekiyor ki dünyada bunun çok başarılı örnekleri var. 1970'lerde Güney Kore örneği bunun iyi örneklerinden bir tanesi. Dünyanın gittiği yönü, dünyanın büyüme yönünü, üretim sistemlerinin gelişme yönünü önceden tasarlayarak sistemin altyapısını buna göre inşa edip yürüme. Şimdi İskandinav ülkelerinde yine Finlandiya örneği gibi çok böyle çarpıcı örnekler var. Bunlar hem yüksek öğretim sistemlerinde dönüşümleri esas alıyorlar, hem de sadece son istihdama geçişin son aşamasında değil, eğitim hayatının her döneminde bir dönüşümle beraber bu yapıya uyumlu bir iş gücünü nasıl inşa ederiz sorusunu sıklıkla soruyorlar. Artık bu noktadan sonra tabii burada sadece devletin ve sadece politika oluşturan aktörlerin değil, hepimizin buradaki sorumluluklarını en etkin şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Daha çok sorgulayan, daha şeffaf, daha çok hani bu anlamda kendisinin farkında olan, yeteneklerinin, becerilerinin farkında olan kişilerin toplumsal hayata katılması için aileye de, okula da, topluma da, sosyal gruplara da çok önemli roller düşüyor.
Burada tabii hocam, yani hani endüstri ilişkilerinin taraflarını konuşurken biz işverenler, çalışanlar, devlet, bir taraftan sendikalar, dolayısıyla bu meselede de aslında yani ortaya bir proje koymak, bir projeksiyon çıkarabilmek için bunların da kafa yorması lazım. Yani eğitim istihdam ilişkisini kurarken bu mesele sadece devletin meselesi, hükümetin meselesi değil. Aslında bir hani reklam vardı ya, meslek lisesi memleket meselesi, evet, diye. Bir memleket meselesi olarak düşünüp buradan öneriler çıkartmak lazım. Yani sendikalara düşen görev de var, sivil toplum örgütlerine düşen görev de var. Belki eğitim üzerine çalışan teşkilatlara düşen görevler var. Sanayi endüstri ilişkisi diyoruz, okul ilişkisi. Bu ilişkiyi kurmak lazım. Ve bunun çok başarılı örnekleri de var. Dolayısıyla bu mesele aslında gerçekten memleket meselesi. Yani sadece teknik bir konu, bir bilim dalının meselesi ya da konusu değil. Geleceği kesinlikle planlamak. Böyle. İşte evet, verdiğiniz örnekler önemli ülkeler. İşte Güney Kore, Finlandiya, aynı zamanda Japonya bu anlamda teknoloji üreten. Ama bunu yaparken de o eğitim ilişkisiyle istihdam ilişkisini, üretim ilişkisini kuran ülkeler. Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikte insan yetiştirmede aslında eğitim kurumlarının çok önemi var. Bunu da tekrar edelim. Hocam, biz mesela endüstri ilişkileri gelecekte hangi konuları tartışacak? Yani bugün evet bunları tartışıyoruz ama bunların dışında önümüzde neler olabilir, neleri tartışabiliriz?
Bu özellikle yine endüstri ilişkileri yazınında tartışılan, konuşulan meselelerden bir tanesi. Son dönemde 1990'lı yılların sonundan başlayarak 2000'li yıllarda bazı kavramları çok konuşmaya başladık, daha sık konuşmaya başladık. Bu dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm acaba çalışmanın sonunu mu getirecek? Bununla alakalı kehanet niteliğinde bazı yaklaşımlar da oldu. André Gors, Fransız sosyolog, yine Jeremy Rifkin, The End of Work, yani çalışmanın sonuna mı geliyoruz sorusunu sıklıkla sordular. Çalışmanın insan hayatının devam etmesi için bir erdem olduğu vasfından hareket edersek bu anlamda çalışmanın son bulmayacağını söyleyebilmek mümkün. Ancak çalışmanın biçim değiştireceği çok açık ve net bir şekilde ortada. Buna bağlı olarak neler konuşacağız? Biraz daha insanın kendisine ayırmış olduğu vaktin daha çok olduğu, çalışma sürelerinde çünkü düşüşlerden bahsediyoruz, kendilerine daha çok vakit ayrıldığı, özel gruplara yönelik, dezavantajlı gruplara yönelik daha çok hizmetlerin üretilmek zorunda kaldığı, örneğin bugün yaşlı bakım politikaları, çocuk bakım politikaları çok önemli, bir engelli bakım politikaları, bunlar çok önemli noktaya geldi ve buradaki hizmet alanları sürekli büyümeye devam ediyor. Burada yeni teknikler ve yeni sistemler geliştiriliyor. Biz bu yeni mesleklerde, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Tarkan Bey, yeni mesleklerde yeni istihdam biçimlerini hayatın içerisine geçirmek ve aktarmak zorundayız. Az önce söylediğimiz eğitim istihdam ilişkisini bunun üzerinden kurgulamak zorundayız. Çalışma yerini bir fiziksel mekan özelliği dışında da düşünmek ve tasarlamak gibi ihtiyaçlarımız var. Yeni dönemde artık biraz daha biz sadece statik durağan bir yapıdan daha hareketli, daha değişken, hatta belki çok kısa süreçler içerisinde değişen, günden güne değişebilen bir çalışma yapısından, bir çalışma kültüründen bahsedilmek durumunda kalabileceğiz.
Hı hı. Son bir soru olarak da geleceğin mesleklerine etkisi ne olacaktır? Hangi meslekler ön plana çıkacaktır? Birkaç dakikayla da bu konuyu
özetleyebiliriz. Biraz söylemiş olduk aslında. Ben özellikle refah politikaları sisteminde devletin sürdürülebilir bir refah politikası vaadi yanında toplumsal bir ihtiyaç olarak farklı grupların ihtiyaçlarını karşılayacak bakım hizmetlerine yönelik alanın çok önemli bir önem kazanacağını düşünüyorum. Bunun yanında eğitim ihtiyaçlarının farklılaşmasına bağlı olarak eğitimde, eğitim yapısı, eğitim sektörü içerisinde de çok önemli değişimler ve farklılaşmalar söz konusu olacak. Bunları takip eden, bu ihtiyaçlara cevap vermek durumunda olan yeni yapılar ve yeni ortaklar ortaya çıkacak. Sadece devletin kendi uygulamış olduğu politikalarla ve kendi bütçe sistemi içerisinde bir sistemsel alandan değil, daha ortaklı, daha çok paydaşlı bir yapı içerisinde bu arayışın içerisine gireceğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası programının bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel'di. Konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Merve Özaydın'dı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Çalışanların Dünyası.